De, Muhammed Arap kavminden olanların köle kalmalarını istemez. Muhammed kendi kavminden olan insanları yani Arapları kavmi Necip olarak tanımak yanında bir de bir takım ayrıcalıklarla donatmak istemiştir ki bunlardan biri Arap'tan köle olamayacağı hususu ile ilgilidir. Daha önce de değindiğimiz gibi Muhammed kendisini ve kendi mensubu bulunduğu Arap kavmini İbrahim'den ve onun oğlu İsmail neslinden gelme saymıştır. Bundan dolayıdır ki İsmail neslinden gelenlerin köle tutulmalarını istemezdi. Nitekim Ayşe'nin Temimi kabilesine mensup bir cariyesi vesilesiyle Ayşe'ye şöyle emretmiştir. Bu esireyi azatla çünkü o İsmail neslindendir. Ama bu Ali Cenaplığı Arap olmayan köleler için göstermemiştir. Aksine onlar bakımından köleliği sürdürtebilecek usullere yönelmiştir. Bu konuda verilebilecek diğer örnek şu ki Muhammed belli bir duayı günde 10 kez tekrarlayan kimseleri İsmail peygamber neslinden 10 esiri azatlamış gibi sevaba müstahak saymıştır. İsmail neslinden derken anlatmak istediği şey Arap esirlerdir. Çünkü biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Muhammed Arap ırkının İbrahim'in oğlu İsmail'den gelme olduğunu iddia etmiştir. Muhammed'in getirdiği sisteme göre kölesiz bırakılmak, cezalandırılmak gibi bir şey sayılır. Fakat köle sahipleri günah işlemekten kaçınmak suretiyle köleliği sürdürebilirler. Muhammed köle azat etmenin köle sahipleri için çok güç ve istenmeyen bir şey olduğunu iyi bilirdi. Çünkü köle sahibi olmak, mal mülk sahibi olmak gibi çıkar sağlayan bir şeydi. Bundan dolayıdır ki köle azat etmenin sarp yokuşa tırmanmak kadar güç bir şey olduğunu söylerdi. Kur'an'a koyduğu ayet şöyle. Ama o sarp yokuşu tırmanmaya göze alamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Köle azat etmektir o. K. Beled 11-16 Ve işte kölesiz kalmanın köle sahipleri bakımından pek zor bir şey olacağını bildiği içindir ki bazı günahlar karşılığı olarak bunu bir tür ceza olarak tanımlamıştı. Biraz yukarıda gördüğümüz gibi andını yerine getirmeyen ya da zihar eden köle sahipleri köle azatlama şeklindeki bir cezaya katlanmak suretiyle günahlarından sıyrılmış olurlar. Şu durumda köle için özgürlüğe kavuşma şansı sahibinin bu günahları işlemesine bağlı demektir. Öte yandan Muhammed getirmiş olduğu diğer birçok zorunlulukları, yasakları ve haramları uygulayabilmek için köle azatlama cezasını öngörmüştür. Örneğin oruçlu iken cinsi münasebette bulunmak yasaktır. Oruçlu mümin bir kişi kadınlarının her tarafından yararlanmak olanağına sahip bulunduğu halde onların avret yerine dokunamaz. Daha başka bir deyimle kadınlarını öpebilir, dillerini emebilir, göğüslerini elleyip sıkabilir fakat cinsi münasebette bulunamaz. K2 Bakara 187 Bulunacak olursa günah işlemiş sayılır ve günahının karşılığı olarak köle azat etmek zorunluluğunda kalır. Köleye sahip değil ise 2 ay oruç tutmakla yetinir. Oruç tutamayacak durumda ise 60 yoksulu doyurmakla, buna da gücü yetmez ise bir hurmayı yoksula sadaka olarak vermekle günahtan kurtulmuş olur. Görülüyor ki oruçlu iken kadınlarıyla cinsi münasebette bulunan kişi köle azatlamaya mahkum kılınmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Şu durumda bu cezayı önlemek kadar kolay bir şey yoktur. Oruçlu iken cinsi münasebette bulunmayıp kadının avret yeri dışında kalan yerlerinden yararlanmakla da bu sağlanabilir. Ya da cinsi münasebette bulunma işini akşam vaktini bekleyip orucu bozduktan sonraya bırakmak mümkündür ki bu da pek güç bir şey olmasa gerektir. Oruçlu kişi için kölesini azatlamaktansa bu kadarcık bir fedakarlığa katlanmaktan daha kolay ne vardır ki? Öte yandan ibadet görevini gereğince yerine getirememekten doğma günahları da köle azatlamak suretiyle gidermenin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. İslam kaynakları bunu nefsi terbiye etmek ya da nefsi zorlamak bakımından önemli bulurlar ve Abdullah İbni Ömer ile İbni Ebi Rabia örneklerini verirler. Söylendiğine göre Abdullah İbni Ömer bir defasında iki yıldız görünceye kadar akşam namazını geciktirdiği için iki kölesini azat etmiş, böylece günahtan kurtulma yolunu bulmuştur. Yine bunun gibi İbni Ebi Rabia sabahın iki rekatını zamanında kılamadığı için bir kölesini azat etmiştir. Fakat hemen ekleyelim ki bu gibi hallerde mutlaka köle azat etmek diye bir şey yoktur. Köle azatlamak yerine bir yıl oruç tutmak ya da yaya olarak hacca gitmek suretiyle de köle sahipleri günahlardan kurtulma yolunu bulabilirler. Bütün bu söylediklerimizden çıkan sonuç şu olmaktadır ki İslam şeriatında köle azatlama insanın insanlık şahsiyetine karşı duyulan saygıdan doğma bir şey değil, sadece köle sahibine bir takım çıkarlar sağlama, örneğin onu bir takım günahlardan uzak kılma amacına dayalı bir eylemdir. Bu tür usuller ve eylemlerle köleliği ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söylemek için kahin olmaya gerek bulunmadığı da ortadadır. Erkeğin şehvet gailesine engel olmaktansa köleliği sürdürmek daha iyi. Bilindiği gibi Kur'an'da erkeklere dörde kadar kadın ve dilediği sayıda cariye alma hakkı tanınmıştır. Hür kadınlarla evlenme olanağına sahip bulunmayanlar bu hükümden yararlanarak kendilerine cariye edinebilir ve böylece şehvet ihtiyaçlarını giderme olanağı bulurlar. K-Nisa suresi ayet 3. İslam dünyasının büyük üstadlarının yorumlarından anlamaktayız ki Muhammed'in getirdiği bu sistemde şehvet gailesini giderme amacı köleliğin sürdürülmesine araç yapılmıştır. İbni Abbas ile ilgili şu olay bunun kanıtıdır. Gençten bir adam bir gün İbni Abbas'a başvurarak şehvet ihtiyacı içerisinde bulunmakla beraber hür bir kadınla evlenebilecek durumda bulunmadığını söyler. Günah işlemekten kaçındığı için evlilik dışı yollarla yani zina yolu ile ihtiyaç giderme şıkkını tercih etmediğini ekleyerek şu soruyu sorar. Zinadan korunmak için elimle istimna ediyorum. Bunda günah var mı? Burada geçen istimna deyiminin karşılığı abaza yani el ile cinsel tatmindir. Bu soruya karşı İbni Abbas el ile istimnanın çirkin bir şey olduğunu ve bundan kaçınması gerektiğini ona bildirir. Fakat şunu da eklemekten geri kalmaz ki zina denen şey el ile istimnadan daha çirkin ve kötü bir şeydir. Çünkü zinada dini temelinden yok eden bir kötülük vardır. Eğer hür bir kadınla evlenemiyor ise bu takdirde cariye edinmesini tavsiye eder. Bununla beraber cariye ile evlendiğinde cariyeden doğacak olan çocuğunun köle sayılıp helak olacağını kendisine hatırlatmaktan geri kalmaz. Ne var ki çocuğun köle olarak doğmuş olmasının dinin mahvolmasından ehven olacağını belirtir. Olayı hikaye eden Gazali'nin İhya-u Ulumiddin adlı kitabında şöyle yazılı. Arap kavminde şehvet galip olduğu için salih olanları da, dinine bağlı olanları da daha çok evlenme ihtiyacı duyarlar. Kalbin huzurunu sağlamak ve zinayı önlemek için cariye ile evlenmek mübah olmuştur. Halbuki doğan çocuk annesine tabi olduğu için köle oluyor. Bu bir nevi çocuğu helak etmektir. Bununla beraber çocuğun köle olması dinin mahvolmasından ehvendir. Çünkü burada ancak bir müddet çocuğun yaşayışını tedirgin etmek var. Fakat zina etmekle uzun müddet ahiret saadetini kaybetmek vardır. Görülüyor ki İslam şeriatı Müslüman erkeğin şehvet gailesini gidermek uğruna köleliğin devamını sağlarken köleden doğan çocuğun tedirgin olmasına da aldırış etmemektedir. Köle azatlamaktan daha hayırlı davranışlar. Köle edinme ihtiyacında bulunan kimselere köle hibe etmek ya da ona buna köle hediye etmek köleyi azatlamaktan daha büyük sevap sayılır. Sık sık tekrarladığımız gibi her ne kadar şeriatçılar Muhammed'in köle azatlamayı sevap sayıp teşvik ettiğini ve bu yoldan köleliği ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia ederlerse de yalandır. Bu yalanları onlar Muhammed'in köle kullanma geleneğinin aleyhinde olduğunu öne sürerek ve bunu desteklemek üzere hikayeler uydurarak pekiştirirler. Bu hikayelerden bir ikisine yukarıda değindik ve gördük ki köleliği kaldırma yönünde Muhammed'in herhangi bir girişimi olmamıştır. Aksine köleliği sürdürmek için ne mümkünse yapmıştır. Nitekim bizzat kendisi yaşamı boyunca köle kullanmak yanında başkalarına bu arada kendi eşlerine köle hediye etmek ya da başkalarını köle sahibi edindirmek bakımından da pek cömertçe davranmış bulunduğuna göre kalkıp da kızı Fatıma'ya günde 30 defa Allahu Ekber deyin bu size hizmetçiden hayırlıdır şeklinde konuşmuş olamaz. Hemen ekleyelim ki Muhammed yine yukarıda belirttiğimiz gibi kendisine sevindirici haber getirenlere köle hediye etmek, kendisine süt anneliği eden Halime'nin kızı Şeyma'yı köleler vererek sevindirmek ya da Ayşe'nin köle satın almasını ustaca usullerle sağlamak gibi yollarla köle azatlamaktan daha hayırlı eylemler olduğunu ortaya vurmuştur. Öte yandan Muhammed köle azatlamayı fevkalade kaypak esaslara bağlamak yanında bir de köle azat etmektense etmemeyi daha hayırlı hallerden saymıştır. Bu hallerden biri acıma duygularına kapılıp köleyi azatlamaktansa başkasına hibe etmektir. Diğeri de Tanrı'ya ve Peygamberine dua etmek yolu ile köle azatlama işinden uzak kalmaktır. A. Muhammed Meymune'nin köle azatlamasını olumsuz bir davranış olarak tanımlar. Azat edecek yerde dayılarına hediye etseydin, ecrin, ahiret mükafatın daha büyük olurdu der. Denilebilir ki Muhammed getirmiş olduğu usullerle köle azatlama işini temelinden kösteklemiştir. Fakat bütün bu hususlar bir yana bir de köle azatlamayı biraz yukarıda değindiğimiz gibi pamuk ipliğine bağlarken diğer yandan köle azatlama yerine köle hibe etmeyi eftal yani daha hayırlı bir iş, daha büyük bir sevap saymıştır. Sayarken de buna kendi aile yaşamından örnekler sağlamıştır. Nitekim eşlerinden Meymune'nin rivayetine dayalı olarak Buhari'nin naklettiği şu hadis bunun ilginç bir kanıtıdır. Beni Hilal'den Haris'in kızı Meymune ki hicretin 7. yılında Muhammed'in nikahına girmiş ve onun eşleri arasında en önemlilerinden biri olmuştur. Günlerden bir gün sahip bulunduğu zenci bir köleyi, cariyeyi acıma duygusuna kapılarak azat etmek ister ve bu işi Muhammed'e danışmadan yapar. Bunu öğrenen Muhammed fena halde öfkelenir. Derhal Meymune'yi çağırtıp kendisine şöyle der. Eğer cariyeyi Beni Hilal'den dayılarına hediye etseydin, ecrin, ahiret mükafatın daha büyük olurdu. Bildirildiğine göre Meymune'nin dayıları ve kardeşleri köle edinmek için çırpınmaktaydılar. Muhammed onların böyle bir ihtiyaç içerisinde bulunduklarını bildiği içindir ki Meymune ile yukarıdaki şekilde konuşmuş ve ona köleyi azatlamaktansa dayılarına hibe etmekle daha hayırlı bir iş görmüş olacağını hatırlatmıştır. Muhammed'in şu sözleri vesilesiyle Şarih İbni Battal şöyle der. Bu hadisten çıkan sonuç şudur ki cariyeyi hayırlı bir kimseye hibe etmek, onu azat etmekten çok daha iyi bir davranıştır. B. Bir baba evlatları arasında hibe ve hediyede bulunurken kölelerini ve cariyelerini de bu şekilde onlar arasında paylaştırmalıdır. Muhammed'in köle hibe edilmesini gerekli gördüğü başkaca haller çoktur. Numan İbni Beşir'in rivayetine dayalı olarak Buhari'nin naklettiği bir başka hadis hükmüne göre bir baba evlatları arasında hibe ve hediyede bulunurken kölelerini ve cariyelerini de bu şekilde onlar arasında paylaştırmalıdır. Bu işi yaparken yani erkek çocuklarından bir kısmına hibe ve hediye dağıtırken diğer evlatlarını bundan mahrum kılmamalıdır. Kılacak olursa bu hibe batıl sayılır. Görülüyor ki köle sahibi sahip bulunduğu köle ve cariyeleri azat edecek yerde onları çocuklar arasında paylaştırmakla daha yararlı bir iş yapmış sayılacaktır. C. Muhammed Sevde'nin acıma duygularına kapılarak köle azatlamasını uygunsuz bulur. Bu yukarıdakilere eklenebilecek bir diğer örnek şöyle. Celaleddin gibi kaynaklardan öğrenmekteyiz ki Muhammed savaşlardan birinde elde ettiği kölesini elleri bağlı olarak getirip eşlerinden Sevde ve Zama'ya bırakır. Adamcağız öylesine büyük bir ıstırap içerisinde inleyip kıvranmaktadır ki Sevde acıma duygusuna kapılır ve dayanamayıp zavallıyı ellerini çözerek serbest bırakır. Yani kaçmasını sağlamış olur. Bunu duyan Muhammed büyük bir öfkeye kapılır ve Sevde'ye beddualar eder. Ederken de onun kolunun kopmasını Tanrı'dan diler. Fakat muhtemelen biraz aşırı gittiğini ve kolsuz bir kadınla birlikte yaşamanın pek zevkli bir yönü olmadığını düşünmüş olmalıdır ki az geçmeden Tanrı'ya yalvarıda bulunur ve şöyle der. Ey Tanrım, ben de nihayet bir insanım. Bu nedenle bedduamı inayete çevir. Dedikten sonra da Kur'an'a insanın aceleci olduğuna dair şu ayeti koyar. İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. K 17 İsra 11. İnsan acelecidir derken hiç kuşkusuz öfkesine hakim olamayıp beddua yoluna gitmiş olması kadar Sevde'nin acıma duygusuna kapılıp köleyi salmış olmasını da göz önünde tutmuştur. Köle azatlamaktan kurtulmanın diğer kolay yolları, Tanrı'ya ve peygamberine duada bulunmak, övgüler yağdırmak ya da yaya olarak hac görevini yapmak vesaire. Biraz önce gördük ki Muhammed köleyi azatlamak yerine ihtiyacı bulunan bir kimseye hibe etmenin köle sahipleri bakımından daha hayırlı bir davranış olduğunu söylemiştir. Bu doğrultuda olmak üzere öngördüğü diğer hayırlı işler arasında Tanrı'yı yüceltmek ve övmek üzere dua etmek gibi davranışlar vardır. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir. Her kim bir günde 100 defa Allah'tan başka yoktur tapacak, onun eşi ortağı yoktur, mülk onundur, o övülür derse o kimse 10 köle azatlamışçasına mecrur olur, sevap işlemiş olur ve ona 100 sevap yazılır, 100 günahı da bağışlanır ve böylece o kişiye o gün zarfında şeytanın zararı dokunmaz. Yine Ebu Hureyre'nin rivayetine dayalı bir başka hadisinde Muhammed şöyle der. Her kim günde 100 kere Allah'tan başka ilah yoktur, hamd onundur, o her şeye kadirdir derse, bu dua o kimse için 10 köle azatlamak sevabına muadil olur ve ona 100 hasene yazılır. 100 musibette ondan mahvolunur. O gün içinde şeytan şerrinden eminlik olur ve o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli hiçbir kimse evrat ve eskar getiremez. Görülüyor ki Muhammed köle sahiplerini kölelerini azat etmeyip muhafaza etme kolaylığına kavuşturmak için kolay bir çözüm yolu bulmuştur ki o da Tanrı'ya yukarıdaki şekilde günde 100 kere dua etmek, bol bol övgüler yağdırmaktır. Ne var ki günde 100 kere dua etmek kolay bir iş olmadıktan gayrı bıkkınlık getirici bir şeydir. Üstelik zaman yetişmezliği bakımından da sakıncalıdır. Çünkü eğer kişi günde 100 kez bu duayı yapacak olsa ne çalışıp hayatını kazanmak ve ne de doğru dürüst dinlenmek olanağına sahip olur. Bu itibarla yukarıdaki emir uygulanması güç bir emirdir. Bunun böyle olduğunu Muhammed de düşünmüş olmalıdır ki Ebu Eyyub Ensari'nin ve İbni Mesud'un rivayetlerine dayalı bir başka hadisiyle yukarıdaki duanın okunmasını günde ona indirmiştir. Hadis şöyle: her kim bu duayı günde 10 kere okursa İsmail peygamber neslinden 10 esir azatlamış gibi sevaba müstahak olur. Dikkat edilecek olursa burada İsmail peygamber neslinden 10 esir azatlamış gibi sevaba müstahak olur sözleri geçmekte. Bu sözlerden anlaşılması gereken şey Arap esirlerdir. Çünkü biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Muhammed Arap ırkının İbrahim'in oğlu İsmail'den gelme olduğunu iddia etmiştir. Köle azatlama zorunluluğundan kurtulmak için Muhammed'in getirdiği diğer bir kolaylık yaya olarak hac etmek ya da bir yıl boyunca oruç tutmaktır. Fakat her ne olursa olsun köle azatlama yerine günde 100 ya da 10 kez dua etmek, bir yıl oruç tutmak ya da yaya olarak hac etmek gibi usuller köle sahipleri bakımından sadece kölelerini muhafaza etmek bakımından değil, fakat aynı zamanda günahlardan kurtulup sevap kazanmak bakımından da yararlı bir şeydir. Çünkü yukarıdaki şeriat hükümlerinde geçen duayı yapacak olanlar hem bir yandan köle azatlamış gibi sevap kazanırlar ve hem de diğer yandan 100 günahtan kurtulmuş olurlar. Üstelik de sevap defterlerine 100 yeni sevabın yazıldığını görürler. Söylemeye gerek yoktur ki, samimi olarak köle azatlamak isteyenler dahi, köle azatlamaktansa kendileri için çok daha kazançlı olan dua usulünü tercih etmekte tereddüt etmeyeceklerdir. Köle sahibine köle azatlamaksızın bütün bu avantajları sağlayan bir sistem içerisinde köleliği yok etmenin mümkün bulunmadığını tekrarlamak abestir. Fakat eklemek gerekir ki köleliği ortadan kaldırmanın tek yolu, İnsan denilen varlığı kutsal nitelikte saymaktır. Ve işte İslam şeriatı bu zihniyete yabancı kaldığı içindir ki olumlu sonuç yaratamamıştır. Nitekim İslam ülkelerinde kölelik sistemi 20. yüzyıla gelinceye kadar 1400 yıl boyunca hiç kesintisiz uygulana gelmiş ve 20. yüzyılda ancak batılı devletlerin zorlaması üzerine terk edilmiştir. O da görünüş itibariyle, çünkü gerçekte kölelik gayri resmi olarak bugün hala vardır. Şeriat sistemi köleliğin yok olmasını kıyamet alameti olarak görür. Bütün bu yukarıda anlattıklarımızdan anlaşılmaktadır ki, Muhammed her ne kadar köle azatlama usullerine yer vermiş ise de köleliğin kalkmasını istememiştir. O kadar ki acıma duygularına kapılarak köle azat etmeye kalkışanlara karşı dahi beddua etmekten geri kalmamıştır. Sevde ve zama ile ilgili olarak biraz yukarıda belirttiğimiz olay bunun ilginç bir örneğidir. Gerçek şu ki Muhammed köleliğin son bulmasını ve kölelerin özgür duruma girmelerini dünyanın sonu ve daha doğrusu kıyamet alameti olarak tanımlamıştır. Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayetine dayalı bir hadise göre kıyamet ne zaman kopacak şeklindeki bir soruyu yanıtlarken şöyle demiştir: ne zaman satılmış cariye sahibini, efendisini doğurur ise kıyametten evvelki alametler görünmüş olur.